22, sayfa 9. David Ward Griffith, 22 Ocak 1875, 23 Temmuz 1948. Milliyeti Amerika. Burcu Kova. En önemli filmleri: Bir Ulusun Doğuşu 1915, Hoşgörüsüzlük 1916. Sözün özü: Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi mi? Ne sanat, ne bilim mi? Yönetmenlerin George Washington'ı. D.W. Griffith. Otoriter tavrı ve büyük arzuları ile kendisinden sonra gelen tüm yönetmenler için standartları belirlemiştir. Aynı zamanda hasır şapkası ve büyük megafonuyla yönetmen arketipinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Neyse ki kendisinden sonra gelen çoğu yönetmen, onun diğer tanımlayıcı özellikleri olan ve çığır açıcı sessiz filmlerinde görülen, inkar edilemez teknik dehayı lekeleyecek derecedeki habis ırkçılığa öykülenmekten imtina etmiştir. David Lovely, Ward Griffith, 7 kardeşten biri olarak Louisville'in hemen dışında küçük bir kasaba olan Kentucky, Lagrange'de doğmuştur. Arkadaşları arasındaki adı Kükreyen Jake olan babası Albay Jacob Ward Griffith, altın arayıcısı, plantasyon sahibi, yeteneksiz sanat meraklısı ve hatta lisanssız ilaç satıcısı gibi birçok unvanı sahipti. Savaşçı Gal krallarının soyundan geldiğini iddia eden Kükreyen Jake, Amerikan İç Savaşı'nda ün kazandı. Evi, Birlik gerillaları tarafından yıkıldıktan sonra 1861'de Konfederasyon süvarilerine katıldı ve yarbay rütbesine kadar yükseldi. Efsaneye göre Birlik kuvvetleri tarafından ateşlenen bir top güllesi kalçasını kırdıktan sonra bile askerlerini komuta etmeyi bırakmayı reddetmiştir. Yürüyemez ve ata binemez bir halde bir at ve yük arabasına el koyarak oturduğu yerden askerlerini savaşa sürmüştü. Kükreyen Jake, genç D.V. Güney'in uğruna savaştığı, kaybedilmiş davayı daima hatırlasın diye subay kılıcını ve hayatının geri kalanı boyunca şömine rafının üzerinde asılı tutmuştur. Kükreyen Jake, insan çığlığının yanı sıra oğluna edebiyat sevgisini aşılayarak onu Shakespeare, Poe, Dickens ve Longfellow'la tanıştırdı. Ayrıca onu sinema filmlerinin 19. yüzyıldaki öncüsü olan ve klasik hikayelerin büyük bir ekrana yansıtıldığı hayatındaki ilk büyülü fener gösterisine götürdü. Bir yandan da DV'yi nesillerdir devam eden Güney ırkçılığının gelenekleri hakkında eğitti. Bir keresinde Afrika kökenli Amerikalı hizmetçilerinden birinin DV'nin saçını hoşuna gitmeyen bir şekilde kesmesi üzerine Jack, yaşlı berberi, en yakışıklı oğlunu mahvetmekle suçladı ve küfürler savurarak sevgili kılıcıyla avlunun etrafında kovaladı. D.V. Griffith sonradan babasının tüm hayatı boyunca gerçekten sevdiği tek kişi olduğunu söylemiştir. D.V. 10 yaşındayken beklenmedik sebeplerden babasını kaybeder. Bir ilkbahar akşamı ön verandada miskin bir şekilde otururken viskileri ard arda yuvarlayıp ev yapımı turşuları doğrudan salamura fıçısından yeme noktasında aşırıya kaçması, midesi dikişli yaşlı serkeşin ölümüyle sonuçlanır. En az 8 adet hıyar turşusu tıkınıp bolca viski içtikten bir süre sonra kükreyen Jack yere devrilir. Doktorlara göre yediği ve içtiklerinin alışılmadık kombinasyonu eski bir savaş yarısındaki dikişlerin yırtılmasına sebep olmuştur. Griffith ailesi 1890'da Louisville'e taşınır. Griffith, orada tiyatroda kariyer yapmaya karar vermeden önce asansör operatörlüğü, kitap evi tezgahtarlığı, Louisville Courier Journal'da muhabirlik gibi bir takım işlere girip çıkar. Lawrence Griffith adı altında sahneye çıkarak bir tiyatro topluluğunun sahne prodüktörlüğünde ufak roller alır. Sarah Bernhardt için sahne arkasında aksesuarcı olarak çalışmışlığı da vardır. Aldığı ücret berbattı ve yazar olma hayalinin peşinden giderek kiriş kıyılara doğru kırdı. Önce Kaliforniya'ya, ardından da New York City'ye yerleşen Griffith, sonunda film endüstrisinde kapağı atmayı başarır. 1908'de karısı Linda'nın başrolde olduğu ilk film The Adventures Dooley'i çeker. Bundan sonraki 7 yıl boyunca Griffith, baş döndürdüğü bir hızla film çekmeye devam eder. Bir noktada kalitelerine aldırış etmeden bir haftada 4 kısa film çıkarmaktaydı. Bunların çoğu ya klasik masalların uyarlaması ya da tarihi olayların veya İncil'den sahnelerin dramatize edilmesinden oluşmaktaydı. Bu filmlerde genellikle Mary Pitchfork, Lillian Gish ve Mack Sennett gibi çekirdek bir oyuncu kadrosu rol alıyordu. Şöhreti arttıkça Griffith'in sinemaya dair hırsları da artıyordu. 1915 tarihli uzun metraj filmi Bir Ulusun Doğuşu, o güne kadar kimsenin kalkışmadığı ölçekte son derece kapsamlı, epik bir yapımdı. 110 bin dolara mal olan film, Griffith'in %10'unu aldığı söylenen 19 milyon dolar hasılat elde etti. Bir Ulusun Doğuşu, bir yandan da yadsınamaz ve acımasız derecede ırkçı bir filmdi. Griffith'in konfederasyon yanlısı yetişme tarzını yansıtan Bir Ulusun Doğuşu, Ku Klux Klan'ı iç savaş sonrası dönemin kahramanlarına dönüştürmüş, Afrikalı Amerikalıları filmde kafalarında sadece beyaz kadınlara tecavüz etmek olan saldırgan vahşiler olarak gösterilmiştir. Günümüz için kabul edilemez nitelikte olan bu film, ırk konusundaki o dönemin hakim görüşünü yansıtmaktaydı. Aslına bakarsanız, Beyaz Saray'da gösterilen ilk filmdi ve kendisi de Güneyli bir ırkçı olan Başkan Woody Wilson'dan geçer not aldı. Filmi coşkuyla karşılayan Wilson'a göre Griffith, tarih yazan bir film yapmıştı. Bir Ulusun Doğuşu, 1970'lerde hala Ku Klux Klan tarafından örgüte üye toplamak için kullanılıyordu. Griffith'in sıradaki filmi, diğer bir tarihi epik, Hoşgörüsüzlük oldu. Bu defa Griffith'in yergilerinden nasibini alan Yahudiler oldu. Öte yandan, gişede tam bir başarısızlığa uğraması, yarattığı kültürel şoku biraz olsun yatıştırdı. 1920'lerde yönetmenin talihi iyice tersine döndü. Çok içmeye başlayan Griffith, arka arkaya evlilik dışı ilişkiler yaşadı ve yanlış yönlendirilmiş ticari girişimler sonucu varlığının çoğunu kaybetti. Time dergisi bu durumu kibar bir dille parasını hızlı ve dengesizce harcıyor şeklinde sundu. Tarihler ilk sesli film Abraham Lincoln'u çektiği 1930'u gösterdiğinde Griffith'in kariyeri dibe doğru inişe geçmişti. Charlie Chaplin ve Johnny Ford gibi çağdaşları sanatsal olarak kendilerine tur bindirmekte, o 15 yıl içerisinde hedefi 12'den vuran hiçbir film üretememişti. Griffith hayatının son 20 yılını tam bir inziva içinde geçirdi. Sürekli sarhoşluk halinden nadiren birinin senaryosunu parlatmak ya da sinemaya olan katkılarından dolayı verilen bir ödülü kabul etmek için çıkıyordu. 23 Temmuz 1948'de beyin kanaması sonucu Hollywood'da öldü. Bowery çocuğu. Griffith, genç bir aktör olarak New York'ta tutunmaya çalıştığı günlerde boş zamanının çoğunu bitik fahişelerin peşinde geçiriyordu. Manhattan'ın kokuşmuş koltuk altı olarak nam salan Lower East Side'ın burayı çeşit çeşit insan teniyle kaynayan, kızgın bir kazan olarak nitelendiren Griffith için garip bir büyüleyiciliği vardı. Griffith, hatıralarında Bowery kadınlarından tenleri bilinen her tondaydı diye hayranlıkla söz eder. Sirenlerin kadim adaletinin izinde şehvetin ilahisini farklı dillerde ve aksanlarda söylüyorlardı. Kadınlar parayla elde edilebilir olabilirlerdi. Ancak bu durum Griffith'in onları etkilemek için uzun mesailer harcamasını engellemiyordu. Tam aksine kendini oldukça gösteren bir stil vardı. Onun için şehirde sıradan bir akşam hızlıca ayakkabılarını parlatmakla başlar ve şık bir şapka seçimiyle devam ederdi. Sıradaki durak semt birahanesiydi. Burada Griffith, şatafatlı başarı hikayeleriyle çalışan kızları tavlamaya çalışırdı. Sıklıkla bir İngiliz lordu ya da dük olduğunu iddia eder ve geceyi kolları bomboş tamamladığında hayrete düşerdi. O pis sokaklardan bir türlü kurtulamayacağından neredeyse emindim diye yakınmıştı. Mr. Hines. Griffith öyle bir zamparaydı ki aktristlerinden Ma Marsh ona emrimde sürekli 57 çeşit kadın bulundurmaktan hoşlanmasından dolayı Hines Co. şirketin 57 çeşit ürününe atıfta bulunarak Mr. Hands ismini takmıştı. Diğer bir aktivist, Miriam Cooper, Griffith'in limuzinin arka koltuğunda cinsel tacize uğradığından bahsetmekteydi. Uzun bir çekim gününün ardından Griffith, Cooper'ı eve bırakmayı teklif etmiş ve boş bir anında Cooper'ın dudaklarından ıslak, baştan savma ve ağızda kötü bir tat bırakan bir öpücük kondurmuştu. Sağ olsun, Cooper tereyağı kokuyordu. Öğle yemeğinde közde mısır yemiştik, diyerek bizi bu konuda aydınlatmıştır. Yönetmenin tatsız yakınlaşma çabasına ilgi duymayan Cooper, onu savuşturmayı başarsa da sonrasında sürekli olarak kovulma korkusuyla yaşadı. Saç baş yolduran teoriler. Yaşadığı dönemde çoğu insan tarafından son derece yakışıklı bulunmasına rağmen Griffith dış görünüşü konusunda aşırı derece kendine güvensizdi. Genç bir erkekken saatlerce aynada kendine bakıp çok fazla olduğu düşündüğü kusurlarını inceliyordu. Yaşlandıkça kel kalmak en büyük korkularından biri haline geldi. Kafa derisini vuran güneşin saçın uzamasına yardım ettiğine dair bir teori geliştirdi ve bu yüzden güneş ışınlarını saç foliküllerine temas etmesini sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmış, alamet farikası haline gelen geniş gözenekli hasır şapkalar takmaya başladı. Hatta absürt bir şekilde saçlarını kaybetmesini engelleyeceğini düşünerek saçlarını kazıtmaya başladı. Mary'de şeytan tüyü var. Griffith, Mary Pickson'la ilk tanıştığında ondan hiçbir şekilde etkilenmemişti. Ona, "Çok ufak ve çok şişmansın ama sana bir iş vereceğim," dedi. Ve Pickford daha sonra sessiz sinema döneminin en büyük yıldızlarından biri haline geldi. Ahmak Orson'a sesleniyor. Griffith, sinema tarihindeki yerinin oldukça farkındaydı. Belki de gereğinden fazla. Orson Welles'ın yurttaş Kane'i hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Griffith'in cevabı, "Bilhassa benden aldığı fikirleri sevdim," oldu. Daha az Yahudi, daha çok köle kızı. Hoşgörüsüzlük filmini gören herkesin kabul edeceği gibi İsa'nın çarmıha gerilme sekansı antisemitizm doluydu. Çarmıhın etrafına toplanan Yahudiler kaotik, kanca burunlu, yabani bir güruh olarak tasvir edilmiştir. Ancak durum çok daha kötü de olabilirdi. Bazı harici kuruluşların sahnede çok fazla Yahudi figüran olduğuna dair itirazını dikkate alan film stüdyosu, Griffith'ten bu sekansı daha fazla Romalı ve daha az Yahudi ile çekmesini ister. Griffith, elindeki görüntüleri yakarak bu isteği memnuniyetle uygular. Öte yandan, stüdyo yöneticileri filmde daha fazla seks olması gerektiğine karar verip, yarı çıplak köle kızların olduğu bazı sahneler eklenmesini istediği zaman, bunu gerçekleştirmek için geçen seferki kadar istekli olmaz. O sekansı çekmek için başka bir yönetmen tutulur. Ayyaş yıllar. Griffith, hayatın sonuna doğru ayakta duramayan bir sarhoşa dönüşmüştü. Tüm öğleden sonrasını içerek geçirdikten sonra yataktan sadece dolaptan yeni bir şişe almak için kalkardı. Gün içerisinde muhtelif barlara takılıp buralarda sık sık barmenlerle yumruk yumruğa kavga eder, ihtişamlı film kariyeri üzerine konudan konuya atladığı uzun monologlarla tanıdıkları kafasına ürktülerdi. Bir New Yorker yazısının gözlemine göre Griffith her gün sarhoş olup kokteyl barlarında kadınlara hakaret etmektedir. Griffith'in kendisi hakkında bir profil yazısı yazmasını rica ettiği diğer bir yazar, onu otel odasında yarı baygın bir halde ağzından salyalar akarken bulur. Bir seferinde Griffith, bir arkadaşını akşam yemeğine davet ettiğini unutup, onu evinden yiyecek çalıyor diye kapı dışarı kovmuştur. Bir sonraki hafta böyle bir olay hiç yaşanmamış gibi aynı arkadaşını tekrar yemeğe davet eder. Ve müthiş duyarsızlık ödülü. Alkolik, sadakatsiz bir eş ve azılı bir ırkçı olsa da D.V. Griffith'te ana vatanında saygınlık gösterilmediğini söyleyemeyiz. 1953 yılında Amerika Yönetmenler Loncası, yönetmenlikte üstün başarı dalında D.V. Griffith ödülü vermeye başladı. 1975'te Amerikan Posta Servisi Griffith'in pulunu basarak onurlandırdı. Büyük auteur'ün erken dönem ırkçı filmlerinde dolayı patlayan protesto dalgası sonucu uzun süredir gereken isim değişikliğine gidilene kadar Griffith ödülü 46 yıl boyunca DGA'nın dağıttığı en prestijli ödül olmaya devam etti. Lonca, Griffith'in nefret uyandıran filmlerinin kabul edilemez ırksal stereotiplerin yayılmasını teşvik ettiği sebebiyle 1991 yılında ödülün adını DGA Yaşam Boyu Başarı Ödülü olarak değiştirdiğini beyan etti. Ayrım 2 sonu.